Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından bir mülakatı paylaşacağız. Önceki ay başladığımız ve bu ayki sayıda da 3. bölümü yayınlanan Mehmet Güler Yüz abiyle 3 cami parasının yarısını bulun, gerisini melekler yapar başlıklı mülakatın devamını paylaşacağız. Yolun çok güzelliklerini gördük. Abdülkadir abime ilk ders almaya gittiğimizde, "Gelin bakalım Osman hocamın torunları, buyurun," dedi. Mübarek ders aldıktan sonra bana güzel bir söz söyledi. "Allah'a sonsuz hamd ederim ki Osman Güler Yüz gibi kibar bir Allah dostunun torunlarına ders vermek bana nasip oldu." Seneler sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir özel şirketin müdürü görüşmek istiyor dediler. Esat diye bir kardeşimiz geldi. Diyarbakır'daki Hasan Ertürk abimizin oğluymuş. Annesi bir rüya görüyor. Oğluna diyor ki, "Hemen git Mehmet amcanı bul ve ondan ders al," diyor. Dedim ki, "Hasan Ertürk gibi kibar bir Allah dostunun oğluna ders vermek bana nasip oldu. Esat çok memnun oldum. Allah'ıma sonsuz hamdü senalar olsun." Hala Bursa'dadır. Oradan telefon eder, bazen mesaj atar. Görüşürüz. Osman Efendi Üstadımızın anlattığı bir hadise var. "Bir abimize sordum," diye anlatıyor. "Bakıyorum sohbetlere layık olmayan kimseler de geliyor. Hayatı hercümerç olan insanlar da geliyor. Niye alınıyor böyle nezih bir topluma bunlar?" diye sormuş. O abi Abdülkadir abidir. Demiş ki, "Bu iş ayrı bir iştir. Eğer öyleleri bu dergaha gelip gitmezse, deli fişek olur, zapt edilmez. Burada sakinleşir bunlar." Mekke'deyiz. Musa Efendi çok hasta diye haber geldi. Pazartesi öğleden sonra vazifelilerle görüşecek denildi. İsmail Bayram hocam ve Haymanalı Ömer abiyi arabamla aldım. Medine-i Münevvere'ye üçümüz geldik. Öğleden sonra oradaki vazifeli abilerle Uhud yolundaki devlethanede buluştuk. Musa Efendimiz içeri girdiği zaman gözleri hafif şiş, ayakları da kıpkırmızıydı. Haymanalı Ömer abi inleyerek ağlamaya başladı. Musa Efendimiz, "Ağla Ömer'im, ağla," diyordu. Sonra bir Yemenli kılığında Azrail aleyhisselamı gördüm. "Ben onu çok sevdim, o da beni çok sevdi. Ama yolumuz devam edecek," demiştim. Hüzünlü veda sözleri üzerine hepimiz ağlamaya başladık. "İnşallah 2 gün sonra vazifeliği açıklayacağız," dediler. Çarşamba günü buluşmak üzere dağıldık. Yolda Ömer abi, "Ya Rabbi, ömrümün geride kalanını Musa Efendi'ye bağışladım," diye ağlamaya devam ediyordu. Çarşamba günü tekrar toplandığımızda Musa Efendimiz Osman Efendimiz'i yanına çağırdı. Abdullah abiye icazeti okumasını söyledi. Gözyaşları içerisinde Osman hocamıza verilen icazeti dinledik. Mahmut Kirazoğlu abiye Kur'an-ı Kerim okuması için işaret edildi. Ne okuyacağını çok merak ettim. Eûzu Besmele'den sonra Fatiha-i Şerife'yi okudu. Öyle tesirli bir hava oldu ki kıraatin sonunda Musa Efendimiz "Lillahi Teala'l Fatiha" dedi. Musafaha yapmak için sıraya girdiğimizde Adanalı Faruk abi kendini geri attı. Osman hocamız ağlıyordu. Onun emekleyerek hocamıza gidişi hiç gözümün önünden gitmez. 1992'de Eskişehir'de vakfımızı kurduk. Bir sene vadeyle çarşının ortasında 185 metrekare bir yer aldık. 6 adet üniversite talebesi bu dairede barındı. Bir gün bu talebe kardeşlerimiz, "Bunca hizmet karşılığında bizden ne istiyorsunuz?" demişlerdi de, biz de, "Sizden ümmet-i Muhammed'e faydalı birer insan olmanızdan başka bir isteğimiz yok. Bizim tek kazancımız bu olur," demiştik. Öyle de oldu elhamdülillah. Bu 6 talebe bizim büyüyen hizmetlerimizin tohumu mesabesinde oldu. Şimdi her biri alanında uzman, ümmet-i Muhammed'e hizmet ediyorlar. Hizmetleri Musa Efendimiz'e anlattığımızda bize cami yapmamız konusunda işarette bulundular. Doktor Galip Bey Sami Efendi hayranı bir zattı. Vefat ettiğinde adına yapılmış camide mevlide çağırdılar. Küçük bir camiydi. Orada çok ağladım. Şöyle bir camimiz olsa, sohbetler yapsak, toplanma mekanımız olsa diye. Mehmet Baş Börekçi abi, Mehmet abi niye ağlıyorsun diye sordu. Ben de gönlümden geçenleri böylece ona söyledim. Zihnimde bu düşüncelerle dükkana geldim. Masamın üzerinde Mesnevi'den Kıssalar diye bir kitap var. Davud aleyhisselam zamanında dervişin biri, ''Ya Rabbi, helalinden ve külfetsiz rızık ihsan et bana.'' diye secde halinde dua ederken bir ineğin bahçesine girdiğini görmüş. ''Allah duamı kabul etti, rızkımı bana gönderdi.'' deyip ineği orada kesip öğün yapmış. İneği kaybolan sahibine ineği dervişin kestiği haberi gidince o da dervişten davacı olmuş. Davud aleyhisselam huzurunda ineğin sahibi bu benim malımı gasp etti demiş. Derviş ise Allah dualarımı kabul etti, bunu bana gönderdi diye mukabelede bulunmuş. Davud aleyhisselam bu işte bir sır var diyerek kararını ertesi gün vereceğini söylemiş. Gece kendisine köyün dışındaki bir ağacın altı işaret edilmiş. Toplanıp oraya gitmişler. Bakmışlar bir mezar. İçinde dervişin babası yatıyor. Üzerinde bir bıçak var. Bıçakta da ineğinin sahibinin adı yazılı. Meğer o ineğin sahibi dervişin babasının katiliymiş. Çocuğun bütün mirasına bu katil konmuş. O ineğin asıl sahibi zaten dervişmiş. Bu hikaye benim gönlümde yer etti. Ben de sürekli o dervişin duasını yapıyor, ''Ya Rabbi külfetsiz bir cami ver.'' diyorum. 1994 bir kış günü her taraf kar, bir sohbetten çıktık. Karşımızda Yunus Emre Camii'ne yardım edin yazıyordu. Sohbet arkadaşlarımızdan ve o mahallenin eşrafından Sadi abiye, ''Bu camiyle kim ilgileniyor?'' diye sorduk. O da, ''Ben idare heyetindeyim.'' dedi. 5-6 sene olmuş temelde kalmışlar. Önünde koca bir bulvar açılınca cami yüze çıkmış. Uzun uğraşlardan sonra cami derneği vakfımıza geçti. Musa Efendi Üstadımız Medine-i Münevvere'de Osman hocamızla durumu görüştük. Paranın yarısını toplayın, gerisini melekler yapar dedi. İşe başladık. İlk iş minareler oldu. Birçok kardeşimizin ciddi manada maddi manevi katkıları oldu. Özellikle Konya'dan Baybal abilerin katkılarını hiç unutamam. Bir İstanbul seyahatimizde Baybal abi de Konya'dan ekibiyle geldi. Musa Efendi, ''Ayağınız nasıl oldu Baybal?'' dedi. ''Doktorlar bilekten alalım diyorlar, ileriye yürüyebilirmiş.'' diye cevap verince, Konya'ya varınca tekrar muayene olmasını gerekirse hemen ameliyat olmasını söyledi. Bir hafta sonra Baybal abinin ayağının bileğinden kesildiğini öğrendik. Hastanede ziyaretine gittik. Ziyaret esnasında, ''Mehmet abi, biz sizleri çok seviyoruz. Sizin cami, Ankara'daki cami ve İstanbul'daki hizmetler için yardım topladım.'' dedim. 15 gün sonra o yaralı ayağıyla Ankara'ya emaneti bırakıp Eskişehir'e yönelmişler. Yolda arabaları arızalanmış. ''Dönelim, bunda bir hikmet var.'' dediklerinde, Baybal abi hayır demiş. Hacı Gedikli abiden araba istemişler. Yağmurlu bir havada Eskişehir'e geldiler. Topladıkları yardımı bize teslim ettiler. Bu bize büyük bir moral oldu. Camiye ne isim koyacağız diye Musa Efendi Üstadımıza sorduk. Medine'de umredeyiz. Son seherde Ashab-ı Suffe'de Fahrettin Timlikli abi ismi getirdi. Mahmud Sami Ramazanoğlu cami olacak dedi. Musa Efendimiz Türkiye'ye döndüklerinde Bursa'da bize bir emanet verdiler. Bunu size verelim inşallah dediler. Camiye yüklü miktarda bir bağış yaptılar. Mahmud Sami Ramazanoğlu Külliyesi 1997'de alt katta 2003'te ise bütünüyle hizmete açıldı. 1992'de başlayan Erkan Vakfı kurumlaşması bu külliye ile zirveye çıktı. Musa Efendimiz cami ve külliyesini göremedi. Nasip Osman Efendimiz'eymiş. Külliyemiz Hüdayi'nin Eskişehir versiyonu oldu. Elhamdülillah. Yatay ve dikey ilişkilerimiz kuvvetlendi. 2005'te Osman Efendi Üstadımız Eskişehir'imizi şereflendirdi. Buraya kız Kur'an kursu açılması vacip oldu dediler. Çamlıca'da bir Kur'an kursu yapımı için arsa aramaya başlandı. 2007 Eylül'e Sahibül Vefa Kız Kur'an Kursu ve Kutlu Doğum Camii'de vakıf hizmetlerine katıldı elhamdülillah. Yine 2007 Ekim'de Gül Çocuk Kreşi faaliyete geçti. 2006'da Altın Çocuk Derneği'nin kurulması ve evlerde başlayan üniversite talebe faaliyetleri 2012'de Erkek Üniversite Öğrenci Yurdu'yla taçlandı. 2014'te hanımlara yönelik manevi dersler, fıkıh, siyer, tefsir, peygamberler tarihi ve emsali ve mesleki kişisel gelişim eğitimleri, dikiş, nakış, ev idaresi veren Nevbahar Eğitim ve Kültür Derneği kuruldu. Aynı yıl kız öğrencilere yönelik yüksek öğrenim kız yurdu açtık. Yine Nevbahar bünyesinde bakanlık destekli bir gençlik merkezi açtık. Eskişehir'de bizim külliye ile başlayan bir dönüşüm yaşandı. Bu tip kurumlarda düğün, konferans ve sosyal faaliyetlerin yapılabileceği görüldü. Eskişehir bunu bizden öğrendi desek yanlış olmaz. Salgın sürecinde de hamdolsun hizmetimiz kesintiye uğramadı. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam edildi. Hocamızın işaretleriyle bu dönemde canını dişine takıp insanların sağlığı için kendi sağlıklarını hiçe sayan sağlık personeline bir vefa göstergesi olarak ziyaretlerde bulunduk. Hediye ve ikramlar verip bu şekilde de olsa yanlarında olduğumuzu, desteklediğimizi göstermeye çalıştık. Güzel bir söz vardır, bir yerde olan her yerde olur. Kurumlaşan az bir topluluk çevreyi etkisi altına alıyor. Hizmet yüze çıkıyor, hayırda yarış başlıyor. Ne kadar samimi ve iyi niyetli olunursa o kadar hizmet inkişaf ediyor ve hizmet ehli terakki ediyor. Bu da kişiye moral ve enerji yüklüyor. İnsanların cebinden parayı nasıl alayım diye değil, insanlara samimi bir şekilde hizmeti nasıl sunarım diye düşünmek lazım. Çünkü gönüldeki koku karşıya yansıyor. Cami ve külliye ile Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine dediği gibi şerefimiz arttı. Biz de şimdi kardeşlerimize şunu diyoruz: aman bu şerefe leke getirmeyin. Değerli dinleyenlerimiz, bu akşam Sesi Dergi'de İlk olarak Mehmet Güler Yüz abiyle yapılan röportajın son bölümünü paylaştık. Cami parasının yarısını bulun, gerisini melekler yapar başlığını taşıyordu aktardığımız bu mülakat. Değerli dinleyenlerimiz, 3 bölüm halinde Altınoluk Dergisi'nde yayınlandı. Bu mülakat 3. ve son bölümünü de bu akşam sizinle paylaşmış olduk. Ve son olarak Doçent Doktor Murat Kaya imzalı İlahi Rahmet ve Merhamet başlıklı yazıyı paylaşacağız. Rahmet, merhamet edilen kimseye ihsanda bulunmayı gerektiren bir rikat, yani kalpteki acıma duygusudur. Rahim kelimesinden türemiştir. Anne rahmi içindekini şefkat ve muhabbetle sarıp kuşattığı gibi, rahmet ve merhamet eden de muhatabını bütünüyle kucaklayıp can evine alır. Bu durumda mahlukata en merhametli olan Allah Teala'dır. Ondan sonra Resulullah Efendimiz gelir. Bundan dolayı Allah Teala kendisine ait olan Rauf ve Rahim sıfatlarıyla ona da tavsif etmiştir. Ancak burada ince bir mana ayrımı söz konusudur. Rahmet kelimesi insanlar için kullanıldığında acıma, kalp inceliği ve şefkat gösterme anlamlarını ifade ederken, Allah için kullanıldığında rikkat olmaksızın sadece ihsanda bulunmayı ifade eder. Yani onun rahmet etmesi mahlukatına inam ve ihsanda bulunmasından kinayedir. Allah'ın Rahman ve Rahim isimleri vardır. Rahman ismi kendisine hastır, başkası için kullanılamaz ve her şeyi kapsayan bir merhameti ifade eder. Bu sebeple Rahman ismi Allah'ın arşa istiva ettiğini bildiren ayetlerle birlikte zikredilmiştir. Yani Allah'ın arşı her şeyi kuşattığı gibi rahmeti de her şeyi kuşatmıştır. Ayet-i kerimelerde şöyle buyurulur: Rahman arşa istiva etmiştir. Gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri 6 günde yaratan, sonra arşa istiva eden, ona hükmeden Rahman'dır. Bunu bir bilene sor. Resulullah Efendimiz de şöyle buyurmuşlardır: Allah varlıkları yarattığı zaman kendi katında arşın üstünde bulunan kitabına "Rahmetim gerçekten gadabıma galiptir" diye yazmıştır. Bu yazı diğer rivayetlerde "Rahmetim gadabıma üstün geldi, rahmetim gadabımı aştı" şeklinde ifade edilir. Yüce Rabbimiz arşa istiva ettiğini bildirirken, Rahman sıfatını zikretmesi ve kendi katında bulunan kitabına bilhassa rahmetinin galip geldiğini yazıp arşın üzerine koyması dikkat çekicidir. Bunu tefekkür ettiğimizde önümüze marifetullah'tan mühim bir kapı açılır. Ne mutlu bize ki arşa Rahman istiva etmiştir. Buna ne kadar şükretsek azdır. Arş Allah Teala'nın yarattığı en büyük varlıktır ki azametini ancak kendisi bilir. Bütün varlıkları kuşatır. Onun üzerine rahmetin yazılması ve Allah'ın ona Rahman sıfatıyla istiva etmesi, bütün mahlukata rahmetle muamele etmesi demektir. Sonsuz şükürler olsun ki Yüce Rabbimiz yarattığı varlıklara rahmet sıfatıyla muamele etmektedir. Şayet celal sıfatlarından biriyle muamele etseydi halimiz nice olurdu? Allah Teala mahlukatı yaratmadan önce rahmetini ilan etmiş, onlara rahmet etmeyi kendi zatına farz kılmış ve "Rabbiniz rahmet etmeyi ilke edindi" buyurmuştur. Allah'ın umumi rahmetinin yanında bir de rahim sıfatının tecellisi olan hususi rahmeti vardır. O şöyle buyurur: "Kimi dilersem onu azabıma uğratırım, rahmetimse her şeyi kuşatır. Onu takva sahibi olanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım." Allah'ın rahmeti başlangıçta bütün varlıklara ulaşır. Daha sonra azaba uğrayacak olanlar kendi kazançlarıyla bu duruma düşerler. Yani rahmet Allah Teala'nın zatının gereğidir. Gadapsa kulun kusuruna bağlıdır. Demek ki baştan rahmete nail olup da sonra azabı hak edenler olabilecektir. Bir bütün olarak yetişen buğdayın taneleriyle samanının harmanda birbirinden ayrıldığı gibi insanlar da sonunda öyle olacak ve herhangi bir hayır kazanmayanlar ateşi hak edeceklerdir. Devam eden ayette hususi rahmete nail olacak insanların diğer vasıfları şöyle anlatılır: "Onlar yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o Resul'e, o ümmi peygambere uyarlar, o peygamber onlara iyiliği emreder, onları kötülükten men eder, onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar, sırtlarından ağır yüklerini ve üzerlerindeki zincirleri indirir atar. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır." Allah'ın hususi rahmetine erecek olanlar yine Allah'ın bir rahmet tecellisi olan ve alemlere rahmet olarak gönderilen Resulullah Efendimiz'e inanıp saygı gösteren, ona indirilen kitaba ve sünnete uyanlardır. Bu ayet bize rahmete ehil ve layık olmaya gayret etmek gerektiğini de anlatıyor. Bu gayreti göstermeyenler sonunda bütün genişliğine rağmen ilahi rahmetten mahrum kalabilirler. Buna göre Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak isteyen müminler, öncelikle rahmet ve merhamet sıfatını kuşanmalı, bütün insanlara ve hayvanlara karşı merhamet duygularıyla dolup taşmalıdırlar. Ve bu hallerinin de yine Allah'ın rahmet sıfatından kaynaklandığını bilmelidirler. Nitekim Resulullah şöyle buyurmuşlardır: "Allah gökleri ve yeri yarattığı gün, 100 rahmet halk etmiştir. Her bir rahmet göklerle yer arasını dolduracak enginliğe sahiptir. Bunlardan sadece bir rahmeti yeryüzüne indirmiştir. İşte anne yavrusuna bu sayede şefkat gösterir. Yabani hayvanlar ve kuşlar bunun sonucu olarak birbirlerine merhamet ederler. Allah Teala kıyamette bu 1'i 99'a katarak rahmetini 100'e tamamlayacaktır." Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini insanlar, cinler, hayvanlar ve böcekler arasına indirmiştir. Onlar bu sebeple birbirlerini sever ve birbirlerini acırlar. Yabani hayvan yavrusuna bu sebeple şefkat gösterir. Allah o 99 rahmeti kıyamet günü kullarına merhamet etmek için yanında alıkoymuştur. Bu alemde her şeyi kuşatan rahmet, ilahi rahmetin %1'lik kısmıdır. Yüce Rabbimizin rahmetinin %1'i, yeryüzündeki bütün şefkat, merhamet ve muhabbete kaynaklık ediyorsa, %100'ünün tecelli edeceği ahiret hayatının müminler için ne muhteşem olacağını düşünmek gerekir. Halkımızın vefat eden kimselere rahmete gitti demeleri boşuna değilmiş demek ki. Onlar %1'lik rahmetten %100'lük rahmete gitmektedirler. Değerli dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Murat Kaya'nın kaleme aldığı İlahi Rahmet ve Merhamet başlıklı yazıyı paylaştık Sesi Dergi'de bu akşam son olarak. Altınoluk Dergisi'nin Mayıs 2021 sayısından paylaştık bu yazıları değerli dinleyenlerimiz. Kaçırdığınız programları ya da tekrar dinlemek istediğiniz yazıları radyomuzun internet sitesinde erkamradyo.com'da arşiv bölümünde Sesi Dergi bölümünden bulabilir, tekraren dinleyebilirsiniz. Böylelikle bu gecelikte biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Bir başka programda yeni yazılarla tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.